Ayrım 12, sayfa 182. Çocukken eski bir bisiklet tekerleğiyle çember çevirdiğimi hatırlıyorum. Tekerleğe güçlü bir ruhun can verdiğine inanırdım. Çıplak ayakla tekerleğin peşinden koşardım. Hızını kaybedip devrilecek gibi olsa elimdeki sopayla vurarak canlandırırdım. Ve o da bana meydan okurcasına birdenbire öne fırlardı. Bazen gemini azıya almış bir at gibi hızla ileri atılır, yavaşlar ve canı isteyince yine hızlanırdı. Tekerlek yanı başımdayken, dinlenirken sabırsızlanır ve kendimi suç hissederdim. Tekerleğin biçimi benim için devamlı hareket demekti. Az sonra ayağa fırlardım ve yine birlikte yola koyulurduk. Sabahları erkenden kurumuş tarlaların, yaşlı ağaçların arasından geçerek ileride sis içinde görünen ormana doğru tekerleğin arkasından koşardım. Tekerleğimin canlılığı insan ve hayvan canlılığından daha da üstündü. Onu kovalayan bir köpek tekerleğin aldırmazlığı karşısında peşini bırakır. Yaşlı bir karga bu esrarlı hızı nereden aldığını görmek için alçalır ve sonra da yenilgiyle gaklayarak uzaklara doğru kanat çırpardı. Yollarda kemikleri fırlamış, sıska atların çektiği yüklü arabalarının yanında yürüyen ve üstleri başları çamur içinde köylerin yanından hızla geçerdik. Elimdeki sopayla tekerleğe yön verir, yavaşladığında vurarak hız kazandırıp su üzerinde kayan bir taş gibi bomboş tarlaların hendeklerin üzerinden aşırtırdım. Rüzgar yüzümü kamçılar, ellerimi dondururdu ama ben bir şey duymazdım. Sadece boşlukta atlayıp sıçradığımı farkındaydım. Şimdi kentte yürürken de aynı duygu sarar içimi. Çevremdeki kimlikleri bilinmeyen bu kalabalık yüzlerden hangisini çekip çıkarayım acaba? Görünmeden, bilinmeden onların dünyalarına girebilirim. Her kişi peşinden gidilecek bir tekerlektir. Çocukken tekerleğe yön verdiğim sopa gibi davranışlarım, konuştuğum dil ve varlığımla içlerinden birini gitmesini istediğim yana yöneltebilirim. Servisten ayrılmak zorunda kaldığım koşullar nedeniyle herhangi bir mesleki, sosyal ve politik gruba katılamam. Tek başına yaşamak, hiç kimseye güvenemeyiş, uzun süreli dostluklar kuramayış, bir hücreye kapatılmış yaşamaktan farksızdır. Ve ben de çocukluk yıllarımda tekerlek peşinden uçarcasına koşarken tattığım özgürlük duygusunu hiçbir zaman yitirmemişimdir. Sürdürdüğüm yaşantı nedeniyle insanlarla ilişki kurmama olanak yoktur. Fakat şimdi bunu mümkün kılan yeni bir çember oyunu yarattım. Karşıma çıkan yüzlerce kişi, yani yüzlerce insan çemberi arasından birini seçer ve peşine düşerim. Seçtiğim o hayata fark edilmeden girerim. Bu kişilerin hiçbir hayatlarına nasıl, nerede girdiğimi bilmezler bile. Servisten ayrıldıktan sonra kente gelir gelmez artık sayıları iyice azalmış olan, elle oyulan klişelerle mektup kağıdı başlıkları ve davetiye basan basın evlerine yarım gün çalışmak için başvurmuştum. Çoğu basın evi sahipleri yaşlandıkları için emekliye ayrılmış ve işi tecrübesiz, dikkatsiz gençlere bırakmışlardı. Basın evlerinin hiçbirinde yeteri kadar işçi çalışmadığı için başvurduğum bütün yerlerde iş bulabildim ve içlerinde en tanınmışını seçerek işe başladım. Alınan siparişler aylarca beklediğinden fazla çalışma isteğim hemen kabul edildi. Akşamları herkes gidince iş yerinde yalnız kalıyor ve saatlerce özel, iş yeri ve devlete ait yazışma kağıtlarının örnekleriyle dolu dosyalar inceliyordum. Çeşitli kimliklerim için kullanılabileceklerimi seçip eve götürdüm. Ayrıca düğün, yaş günü, parti, diplomatik resepsiyon davetiyeleriyle iş yeri bildirileri, belgeler, kartvizitler ve doktor reçeteleri de topladım. Bazı belgelerin özel olarak çizilmesi ve basılması gerekiyordu. En kolayı bu işi siparişlerine karşılamakta çok geri kalmış bir basım evinde yapmaktı. Kötü yönetimiyle tanınan bir basım evi üzerinde karar kılıp sahibiyle görüşmeye gittim. Gündüz başka bir yerde çalıştığımı, fakat borçlarımı ödemek için geceleri de çalışmak istediğimi, en düşük ücretin de altında bir para karşılığı çalışabileceğimi anlattım. Hemen işe aldı beni. Orada işe başlayalı 2 hafta olmuştu ki tek başına çalıştığı anlaşılan biri tarafından izlendiğimi fark ettim. Önce kentten gitmeyi düşündümse de sonra tehlikeyi ortadan kaldırmaya karar verdim. Bir gece basın evine geldiğimde içimde adamın yakınımda olduğu gibilerden bir duygu vardı. İçeri girip kapıları kilitleyerek büyük plakaların fotokimyasal işlemlerden geçirilmesinde kullanılan güçlü kuvars ışıklarının bulunduğu odaya gittim. Çok kısa bir süre bile olsa kuvars ışığının etkisine uğramak devamlı körlüğe yol açtığından çalışanların özel koruyucu gözlük takmaları ve kapıyı sıkıca kapatmaları zorunluydu. Gözlüğü takarak karanlıkta elektrik düğmesine yakın bir yerde oturup beklemeye başladım. Kapının önünde ayak sesleri duyduğumda hafifçe aksırdım. Her şeyin adamın oda kapısı üstündeki tehlike işaretini görüp görmemesine bağlı olduğunu biliyordum. Kapı açıldı. Işıkları yakar yakmaz odanın içi birdenbire aydınlandı. Koruyucu gözlüğünün ardından onun elinde ateşe hazır bir silah tuttuğunu gördüm. Işık gözlerini kamaştırmış olacak ki haykırarak elleriyle yüzünü kapatırken tabanca yere düştü. Herif budalanın tekiymiş. Mekanik bir silaha güvendiği için doğal silahı olan gözlerini kaybetti. Bense doğal koruyucularımı çok iyi kullanırım. Altımdan çekilmesin diye sandalyenin bacağına ayağımı dolar, bir yere girerken izlenip izlenmediğime bakar, tiyatroda herkes yerini aldıktan sonra yerime oturur ve asansöre tek başıma binmeyi tercih ederim. Satıcılar gibi özellikle başkalarıyla çok sık ilişkisi olan kişilerin kendilerini korumayı hiçbir zaman öğrenemeyişlerini hayretle karşılarım. Mağazalarda yıllarca ayakta durmaktan bacakları çarpılmış satıcı kadınların alttaki çekmeceden bir mal çıkartmak için eğilince sırtlarını tuttuklarını çok görmüşümdür. Onlar o bininci kez bir şey indirip çıkarırlarken solgun yüzlerine bakar, yıllarca floresan ışığı altında kalmaktan kısılmış yorgun gözlerini incelerim. Bu sadece sıkıntıya katlanmayı bilenlerin gösterdikleri kadere boyun eğiştir. Hizmet ettikleri kişiden bir ödül ya da yardım beklemekten uzak uşaklardır onlar. Bilinmeyen bir hayır sahibinin çıkıp gelmesini beklediğini sezdiğim yaşlı satıcıları fark etmekte ustayımdır. Bir keresinde büyük bir mağazanın valiz ve bavul satan bölümüne geçip orta yaşlı satıcı kadına nasıl bir valiz istediğimi anlatmıştım. Birlikte rafların önünden geçerken bana her birini çıkarıp gösteriyordu. Sonunda en büyük ve pahalı olanlarından birinde karar kıldımsa da başka bir rengini istedim. Kadın ellerinde istediğim renkte bu tür valiz olup olmadığını bilmiyordu ama depo inip bakacağını söyledi. Elinde valizle geri döndüğünde şanslı olduğumu çünkü depoda bundan başka aynı tip ve renkte valiz bulunmadığını anlattı. Valizi gözden geçirdikten sonra tam istediğim gibi olmadığını söyledim. Sanki birdenbire fikir değiştirmişim gibi valiz yerine büyük boy bir el çantası alabilirim dedim. Baktım bütün valizleri sabırla bir kenara iterek beni el çantalarının bulunduğu bölüme götürdü. 2-3 tanesiyle ilgilendim ama hiçbirinde istediğim gibi kilit bulunmadığından yakındım. Kadın yeniden depoya inip kilitleri ayrı tipte birkaç çantayla geri geldi. Ben hepsinde birer kusur bulmakta gecikmedim. Bu kez tıraş takımları ilgimi çekti. Bunların valiz ve çantalardan daha çok çeşidi vardır ama kadın istediğim kadarını çıkarıp göstermekten çekinmedi. En azından bir düzine tıraş takımına baktıktan sonra böyle bir takıma gerçekten ihtiyacım olup olmadığına karar veremedim. Durakladım ve herhangi bir şey almadan önce biraz düşünmek istediğimi söyledim. Yorulduğu her haliyle görülen ve düş kırıklığına uğramış kadın bir daha geleceğimi hiç sanmıyordu ya yine de güler yüz göstermekten ve dosya davranmaktan geri kalmadı. Bir hafta sonra aynı mağazaya yeniden gittim. Kadın beni hatırladı ve hizmet etmekte olduğu müşterilerin işini bitirene kadar beklememi rica etti. İşini bitirip geldiğinde hoşuma giden her şeyi bir kez daha görmek istedim. Bu kez de bir şey üzerine sanki karar kılamadığım için gider gibi yaptım. Biraz uzaklaştıktan sonra durdum ve kadının yanına gittim. Depodan çıkardığı valiz ile kilidi çift şifreyle el çantasını almaya karar verdiğimi söyledim. Onun yargısına güvendiğimi, bunların ellerindeki en iyi mal olduklarını söylediğine göre kendisine inanacağımı belirttim. Parayı ödedim ve aldıklarım paket yapılırken yardımlarına teşekkür ederek arkadaşlarıma da salık vereceğimi söyleyerek adını sordum. Ona veda ederken kadının gözlerinin içi gülüyordu. Sonraki gün ülkenin tanınmış sanayi şirketlerinden birinin başlıklı kağıdını kullanarak kadının çalıştığı mağazanın genel müdürüne bir mektup yazdım. Müşterilere gösterilen hizmeti överek bunu örnek olarak satıcı kadının adını verdim. Mektubu mağaza ve satıcı kadın hakkında övgü dolu sözlerle bitirirken mağaza için o kadının iyi bir reklam olduğundan başka şirketimde görevli müdürlerden sadece birkaçı böyle olsaydı kendimi nasıl mutlu sayacağımı da ekledim. Çok kez emlak komisyoncuları, sigorta ve iş acenteleri, piyasa araştırma şirketleri, basın evleri, gazete ve dergi büroları kanallarıyla başkalarının yaşantılarına girmişimdir. Felç geçirdiğim için iyi konuşamazmış ve vücudumun sol tarafını kullanamazmış gibi görünerek müdürünün önüne daktilo ile kargacık burgacık yazılmış bir kart bırakırım. Kartta okuma yazma bilmediğim, yoksul olduğum ve belirli ücretin 1/3'üne karşılık büroları öğle tatilinde temizlemek istediğim yazıldır. Titreyen parmaklarımla çalışanlar öğle yemeği için dışarı çıktığında ya da geceleyin büroda kilitli olarak çalışmanın benim için önemli olmadığını belirten cümleyi gösteririm. Müdür beni denemeyi kabul eder. Bürodaki bütün yazışmaları, şirket içi mektupları ve notları gözden geçirmekle birlikte etrafı da tertemiz yaparım. Kısa bir süre önce bir emlak bürosunu temizlerken kiracının birinden gelen şikayet mektubunu okumuştum. Tek başına yaşayan kadın alkolik komşusundan yakınıyor ve korunmasını istiyordu. Alkolik komşusunun her gece kapısına dayanarak küçük köpeğinin geceleri havlayıp uykusunu kaçırdığını bağıra çağıra söylediğini yazıyor. Adamın gerçek amacının ise oturmakta olduğu kata arkadaşı taşınsın diye kendisini kaçırtmak olduğunu belirtiyordu. Kadın sarhoş komşusundan öylesine korkuyormuş ki köpeğini hava aldırmak ya da çöp dökmek için dışarı çıkarken aynı apartmanda oturan bir arkadaşını çağırmak zorunda kalıyormuş. Her sabah çalıştığı güzellik salonuna gitmek için ancak komşusunun dışarı çıktığından emin olunca evden ayrılabiliyormuş. Adamın koridorda üstüne saldıracağından korktuğu için eve ondan önce dönebilmek amacıyla işinden erken ayrılıyor ve köpeğini ancak gece geç saatlerde dışarı çıkarabiliyormuş. Kadın hayatını komşusunu zehir ettiğini belirterek mektubunu bitiriyordu. Kapı komşusu, zorbanın eski bir tanıdığı olarak kendimi tanıtıp kadınla görüştüm. Adama barda rastladığımı, sarhoş olunca kadının adını vererek köpeğin zırıltısını kesmek için hayvanı öldürmeye ant içtiğini anlattım. Adamın şiddete başvurabilecek biri olduğunu belirterek yoluna çıkmamasına salık verdim. Köpeğinin hayatını kurtardığım için bana bin bir teşekkür eden kadın, avukat tutacak kadar parası olmadığını ve ev sahibinin de kendisine yardım etmek istemediğini anlattı. Daha sonra adını ve telefon numarasını kadının mektubundan öğrendiğim adama telefon ettim. Parkta köpeğini gezdiren orta yaşlı bir kadınla tanışmış, dost bir vatandaş olarak kendimi tanıtıp, kadının ben ağzımı açmadan kendisinin adını vererek, onun her gece yolda bulduğu erkek ve kadın orospularla ilişki kuran, içki içen, uyuşturucu kullanan, gündüz yüz yüze gelmek yürekliliğini gösteremediği halde geceleri kapısına dayanıp yumruklayan, yola gelmez bir sapık olduğunu anlattığını söyledim. Hakkında kadın böyle konuşmaya devam ederse adının lekeleneceğini ve bu korkunç sözlerin patronunun bile kulağına gideceğini belirttim. Adam bana defalarca teşekkür ederek yolum oralara düşerse bana içki ısmarlayacağını söyledi. Bir hafta sonra kadını yeniden aradım. Sesimi tanır tanımaz ağlamaya başladı ve benimle görüştüğü gün adamın koridorda üstüne yürüyüp bağırıp çağırdığını anlattı. Kendisini daha önce uyardığım için adam köpeği bir şey yapamamış. Böyle bir canavarla artık aynı katta oturamayacağını ve canını kurtarmak için başka bir yere taşınacağını söyledi. Kendisine yardım ile uzatan tek kişi olduğumu söyleyerek beni akşam yemeğine çağırdı. Fakat başkalarının hayatına girdiğim en başarılı yol posta ve dağıtım sistemine bağlıydı. Sık sık sokaklardaki soluk yeşil boyalı posta kutularının yanı başında ya da iş anlarının girişinde ağzı açık duran içi dolu mektup torbaları görürüm. Kimse göz kulak olmadığı için ve zincirle kutuya bağlanmadıklarından torbalardan birkaç mektup çekmek ya da torbayı alıp götürmek çok kolaydır. Benim gözümde bu torbalar büyüleyici sırlarla dolu olan, birinin kendisini alıp götürmesini bekleyen çuvallardır. Geçenlerde postayı dağıtırken kendisiyle dolaştığım yaşlı bir postacıyla arkadaş olmuştum. Bir gün birlikte öğle yemeği yerken cebinden sarkan zincirin ucundaki posta kutularının anahtarı gözüme çarptı. Zinciri hafifçe çekip anahtarı çıkardım ve avucumun içinde tuttuğum bal mumundan anahtarın kalıbını alarak anahtarı yerine geri taktım. Postacının haberi bile olmadı. Bir hafta sonra bütün posta kutularını açan anahtar elimdeydi. Tiyatro malzemeleri satan bir dükkandan kiraladığım postacı üniformasını giyerek bir sabah bir posta kutusunu açıp içinden boş bir posta çantası aldım. Şimdi birkaç haftada bir üstünde postacı üniforması, kiraladığım arabayla kentte dolaşırım. Amacıma uygun bir posta kutusu gördüğümde arabayı önüne çeker ve bir sonraki açılma saatine bakarım. En azından daha 2 saat varsa kutunun kilidini açar, postayı alıp çantaya koyar giderim. Arabayı oturduğum apartmanın garajına çektikten sonra çantayı bagajdaki bavulun içine koyar yukarı çıkarım. Neler kazandığımı bir önce görmek için çantadakileri hemen yere boşaltır, 4. sınıf postayı, paketleri, kartları ve yarışmaya girme formlarını bir kenara ayırırım. En çok ilgimi çekenler 1. sınıf mektuplar ve uçak postasıdır. Zarfları kat yerinden açar, mektupları çıkarıp dikkatli okurum. Mektupların çoğu romanlardan gelişi güzel yırtılmış sayfalar gibidir. Hiçbir zaman yeterli olmayan çok şey anlatılır. Kendimi aldatılmış hisseder, düş kırıklığına uğrarım. Genellikle mektubu yazan kişilerin sesleri, el hareketleri ve yüzlerindeki anlam gözümde canlanır. Mektubu okuduktan sonra zarfa koyar ve saydam bir bantla zarfı kapatırım. Mektupların otomatik makinelerle açıldığı ve postada gecikmelerin olağan karşılandığı bir çağda, mektubunun açıldığını fark eden biri çıkmayacağından adım gibi onu emin olarak hepsini posta kutusuna atarım. İlgimi çeken bir mektup olursa, mektubu yazan kişi ya da yazılan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istersem, postalamadan önce bir kopyasını çıkartırım. Bugüne dek her posta torbasında en azından bir kişi iş, para ve aşk önerisiyle mutlu kılacak bir mektuba rastlamışımdır. Bir başkasının hayatına girmemi ve o hayatı kontrol altına almamı sağladıkları için bu tür mektupları okumak beni heyecanlandırır. Açtığım bir mektuptan, sonradan Amerikan vatandaşı olan bir adamın, bindiği uçak doğduğu ülkeye inmek zorunda kalınca tutuklandığını öğrenmiştim. Bir daha geri dönmemek üzere ülkesinden 25 yıl önce kaçmıştı. Doğduğu ülke yetkilileri adamı sınırı yasalara aykırı olarak geçmekle suçlamış ve tutuklamışlardı. Onu bir kaçak ve vatan haini olarak gören yetkililer Amerikan pasaportu taşımasını aldırmıyorlardı. Zavallının uzun yıllar hapiste yatacağı anlaşılıyordu. Mektubu okudukça içime öfke bürüdü. Adamın adı ve buradaki adresi mektupta yazılıydı. Konutları olağan denetime çıkmış bir görevli kimliğinde, orta gelirli aileler için yapılmış bir sitedeki 3 odalı bir apartman katında oturan aileyi görmeye gittim. Oldukça kalabalıktılar. Yaşları 9 ve 5 arasında 4 çocuk, ben pencere ve kapı çerçevelerini, duvarları ve tavanı incelerken bacaklarımın arasında dolaşıyorlardı. Bana kedilerini ve oyuncaklarını gösterdiler. Çok hasta olduğu anlaşılan ve İngilizceyi konuşmakta güçlük çeken yatalak büyükanneleriyle de konuştum. Çocukların annesine, kocasını sorduğumda hikayeyi anlatmaya başladı. Kocası ve 4 iş arkadaşının meslekleriyle ilgili 4 gün sürecek uluslararası bir kongreye katılmak üzere yurt dışına gönderildiklerini anlattı. Adamın arkadaşlarının bildirdiğine göre uçak programda olmayan havaalanına inmek zorunda kalınca yolcularından pasaportlarını göstererek geçici yolculara ayrılan salona geçmeleri istenmiş. Salona girdikten birkaç dakika sonra adamın yanına yaklaşan sivil giyimli 2 ajan kendileriyle gelmesini istemişler. Geçiş salonunun uluslararası bölge olduğunu ileri sürerek karşı çıkan adamın yüzüne ajanlardan biri yumruğunu indirmiş ve sonradaki öteki yolcuların şaşkın bakışları altında adamı sürükleyerek dışarı çıkarmışlar. Kadın, Amerikan hükümetinin kocası adına harekete geçmesi için Dışişleri Bakanlığı yazdığı rica mektubunu aldığı cevabı gösterdi bana. Bakanlık, önceki vatandaşlık sorununun tamamen kocasıyla o ülke arasında bir konu olduğunu belirterek, Amerikan hükümetinin o ülke hükümetini etkileyemeyeceğini ve herhangi bir yardımda bulunulamayacağını üzülerek bildiriyordu. Kocasının işvereni de yazdığı mektupta durumun tehlikeli olduğunu bile bile geziye çıktığı için tek sorumlunun adamın kendisi olduğunu ileri sürüyordu. Kocasının tutuklu bulunduğu 2 ay içinde kadın, Kızılaç'tan, Uluslararası Af Komisyonu'ndan ve Uluslararası İnsan Hakları Birliği'nden yardım istemiş, bir sürü senatör ve kongre üyesine başvurduğu gibi Amerikan PN örgütünün üyelerine mektuplar yazmıştı. Hepsi de yardım etmek istedikleri halde adam yargılanmak üzere bekletildiğinden hiçbir Amerikalı avukatın onunla görüşmesine izin verilmiyormuş. Mektupları kendisine iletmekle birlikte cevap yazması yasaklanmış. Kadın kısa bir zaman önce ilk suçlamanın adamı yıllarca bir çalışma kampına sürmelerine yeteceği halde devlet savcısının başka suçlamalarda bulunması olasılığı belirdiğini öğrenmiş. Kadın bana Amerika'da doğduğunu ve bu tür şeylere aklının ermediğini anlattı. Kocası başka bir ülkede yetişmiş ama askerliğini Amerikan ordusunda yapmış ve vergilerini de Amerika'ya ödemek zorunda bırakılmış olmasına rağmen 25 yıldır görmediği ve görmek de istemediği bir ülke şimdi ona sahip çıkıyormuş. Gündüzleri bir büroda, geceleri de 24 saat açık olan bir kafeteryada kasadarlık yaparak ailesinin geçimine yüklendiğini söyledi. Küçükleri ve hasta kayınvalidesine bakması için en büyük çocuğunu okuldan almak zorunda kaldığını anlatırken ağlıyordu. Umudunu yitirmemesini söyleyerek konuyu uluslararası hukuk alanında uzman olan bir yakınına konuşacağıma söz verdim. Sonraki günlerde kadının kocasını tutuklayanın ülkenin konsolosluğu, Birleşmiş Milletler Delegasyonu ve Turizm Bürosu önünde dolaşıp durdum. Diplomatları ve karılarını izliyor, oturdukları binaları, otomobillerinin bakımını yapan garajları gözaltında tutuyordum. Diplomatların sahip oldukları ya da kiraladıkları yapıları yöneten emlakçılardan bazılarına rüşvet vererek yararlı bilgiler elde ettim. Hatta ülkenin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin gittiği doktorun muayenehanesinde çalışan hemşireyle dostluk kurup karısının berberiyle de tanıştım. Sonunda Birleşmiş Milletler'deki delegeliğe gidip kendimi yatırımcı olarak tanıtarak emlakla ilgili bir konu hakkında baş delegeyle görüşmek istediğimi söyledim. Adamın çalışma odasına girdiğimde beni ciddi bir tavırla karşılayıp yer gösterdi. Oturdum. Sonra da tutuklu bulunan adamın serbest bırakılması için rica geldiğimi söyledim. Adam hemen görüşmeye son vermeye kalkıştı. Gitmek üzere ayağa kalktığımda dışarıda duran özel olarak yapılmış spor otomobilin kendisine ait olup olmadığını sordum. Sert bir sesle evet dedi. Çok göze batan bir araba. Sanırım kentte bir eşi daha yoktur. Belki de. Çok garip bir rastlantı sonucu ekselanslarının arabayı nasıl elde ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Ayrıca geçenlerde hükümetiniz tarafından satılan buradaki konsolosluk yapılarından birinin gerçek fiyatının tapuda gösterilenden oldukça yüksek olduğunu da öğrendim. Aradaki fark herhalde satıcı tarafından ekselanslarına nakit olarak ödenmiştir. Son sözlerimi duymazlığa gelerek oturmamı istedi. Oturdum. Soğuk bir sesle, "Bu tutukluyla ilginiz nedir?" diye sordu. "Tutukluluğuyla ilgileniyorum." Sabırsızlandı. "Hadi canım söyleyin artık, sizi kim gönderdi?" "Hiç kimse, kendim geldim." "İnanmıyorum size. Peki ne istiyorsunuz?" "Adamın 2 hafta içinde serbest bırakılıp geri gönderilmesini hükümetinizden isteyeceksiniz. Ayrıca cezaevinde kaldığı süre ve kendisine yapılan muamele için tazminat ödeneceğine bana söz vermelisiniz. Havaalanından zorla alıp götürülmesini bürokratik bir yanlışlık olarak gösterebilirsiniz." Adam kağıtların üzerine konulan ağırlığı alıp sağ elinden sol eline aktararak yerine koydu. "Saçma. Herhangi bir yanlışlık yapılmadı. Ülkemdeki ceza yasasına göre..." "Ülkenizin ceza yasası uluslararası bir havaalanının geçiş salonunda geçerli değildir." diyerek sözünü kestim. Adam bal gibi kaçırılmış. "Saçma, çok saçma. Kendi hükümetiniz yabancı bir denizciye sığınma hakkı tanımadığı gibi yargılanması için ülkesine geri göndermişti adamı. Şimdi karşımda serbest geçiş salonundan söz ediyorsunuz. Deli misiniz siz?" Karşılık vermedim. Beni bir süre süzdükten sonra kesin fakat dostça bir tavırla Özel yaşantım hakkında soruşturma yapmanız için size kimin para ödediğini söylerseniz ben de bu adamı serbest bırakılacağına söz veririm dedim. Size bunu hükümetinizi gözden düşürmek isteyen bizim gazetelerden biri olduğunu söylersem inanırsınız. Ya da sizin Dışişleri Bakanlığı'nda görevli olan kişisel bir düşmanınız tarafından bu işin bana verildiğini de söyleyebilirim. Buna da inanırsınız. Fakat tek başıma yaptığımı söylersem bana inanmayacaksınız. Neden? Gülümseyerek kolumu tuttu ve nazik bir tavırla beni kapıya doğru götürdü. Hiç kimse tek başına hareket etmeyeceği için size inanmıyorum. Ayrıca adamınızın 2 hafta içinde geri gönderileceğine söz versem bile dediklerinize inanmıyorum. Biliyorsunuz sizi zorbalık suçu ile polise teslim edebilirim diyerek kapıyı açtı. 2 hafta sonra adamın evine telefon ettiğimde karısı çıktı karşıma. Konutların denetimiyle görevli kişi olduğumu söyleyip sorunun çözülmesinde yakınımın yardımının dokunup dokunmadığını sordum. Sevinçle kocasının 1 hafta önce eve döndüğünü, bana nasıl teşekkür edeceğini bilemediğini söyleyerek adamın yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılacağı sırada hakkındaki suçlamaların birdenbire geri alındığını ve bürokratik bir yanlışlık sonucu tutuklandığı belirtilerek serbest bırakıldığını anlattı. Tutuklu kaldığı süre için kendisine tazminat ödenmiş ve Amerika'ya dönüş bileti de o ülke tarafından sağlanmış. Karısı adamın şimdi uyumakta olduğunu fakat kendisiyle konuşmak istersen memnuniyetle uyandıracağını söyledi. Rahatsız etmemesini rica edip gülerek sadece dinlenmeyi hak etmemiş kişileri uyandırdığımı söyledim.